Artisan Podcast.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız.
Herkese merhaba.
Merhabalar.
Bugün Biz Kürek Çekelim de podcast serimizin 12. bölümü için tekrar Kurnaz'la bir araya geldik. 12. bölümde ne konuşalım diye kendi aramızda tartışırken çok hoş bir grafik çıktı. Bu enerji premixin, yani dünya tüketiminde hangi enerjinin payının ne kadar olduğuna baktığımız zaman 2023'te karşımıza bir tablo çıkıyor. Öyle değil mi Kurnaz? Bu tabloda işte bakıldığı zaman en yüksek payı hala petrol alıyor. %31.7. Ondan sonra kömür kullanımı ve kömürün payı bu enerji karışımında %26.5 seviyesinde. Daha sonra nükleer gaz geliyor, 23.3. Dolayısıyla 26.5, burada topluyorum, 57.5, 58.2, 78.2, %80 civarına geliyor aslında fosil bazlı şeyler oldukça yüksek. Nükleerin payı %4. Hidroelektriğin payı, onu renewable'a, yani sürdürülebilir kaynaklara ekleyebiliriz de eklemeyebiliriz de farklı görüşler var orada. Ama hidroelektriğinki 6.4 ve diğer sürdürülebilirim 5.2. Bu bizim grafikte konuşacağımız aslında traditional, geleneksel biyomasayı da kapsıyor. O da 5.2. Yani şu anda sürdürülebilirler hidroelektrik dahil 14.6. Şimdi bu tabloya baktığın zaman Kurnaz, ne söyleyebilirsin?
Yani bu bizi yavaş yavaş pek çok anlamda felakete götüren bir tablo. İki anlamı önüne çıkıyor. Birincisi, iklim değişikliğine neden oluyor. Bu doğalgaz, petrol ve kömür üçlüsünün %80'ne yakın kullanılıyor olması enerji üretiminde. Ama bir ikincisi daha var. Bunlar sonsuza kadar kullanabileceğimiz nesneler değil. Yani iklimi bir tarafa bırakacak olsak, bu lafı da birazcık geniş anlatmakta fayda var. Pek çok nesne açısından bakıldı. Ya ben derste de öyle anlatıyorum. Yani mesela diyorum, pencereden dışarı bakın, gördüğünüz herhangi bir toprak yığınından bir ton toprak alın. Onun içerisinden de nükleer tesislerde kullanılabilecek uranyum elde etmeniz mümkün. Ama o kadar çok para harcarsınız ki o uranyumu elde edebilmek için, yani bir mikrogram uranyum belki elde edeceksiniz, eşek kadar para harcarsınız. Yani dünyada bu kaynakların hepsi var. Petrolü de bulabiliriz, doğalgazı da bulabiliriz, kömür de bulabiliriz ve neredeyse yani hayal edemeyeceğimiz kadar uzun süre yetebilir bunlar bize. Ama bunları bulup çıkartmanın ve kullanmanın maliyeti çok artmaya başlıyor bulundukları yerlerden dolayı. Çünkü işte grafikte onu konuşacağız biraz sonra. İnsanlık tarihi boyunca biz bunları bulup kullanmışız zaten epey uzun süredir. Yani 7-8 bin senedir kömür, petrol, bunlar kullanılıyor çeşitli sebeplerden.
Ama bizim grafiğe yansıması özellikle belli teknolojilerle bağlı aslında değişiyor. Burada Kurnaz'ın dediğini biraz genişleteyim. Mesela bu petrolün çıkışında Amerika'da özellikle son 10 yılda geliştirilmiş olan fracking, mesela shale oil dedikleri, artık geleneksel petrol kuyusundan daha farklı, daha dar damarlardan, petrol damarlarından viskozitesi daha yüksek petrolü çekmekle ilgili teknolojileri, mesela Kurnaz'ın dediğini öngörerek aslında geliştiriyorlar. O bir doğa katliamıdır aslında. Yani çevresel bir felakettir. Çünkü aşağıya, yerin altına, kuyulara kimyasallar basıyorlar su buharıyla beraber. O tekniğin geliştirilmesi de mesela bu kolay elde edilebilir petrol kaynaklarının belli bir sınırının olduğunu bilmelerinden. Mesela Kanada'da shale oil de çok zengin.
Şimdi şöyle bir şey söyleyelim yalnız. Yani bunda birazcık fiyat vermekte de fayda var. Bu tekniklerle petrol üretmenin, yani bir varil ham petrolün üretilme bedeli Amerika'da şu anda $55-60 civarında.
Tabii hiç kar edemiyorlar yani.
Petrolün satış fiyatı $70 olduğunda evet gene de kar ediyorlar. Ama bu tekniklerin öne çıktığı zaman, petrol fiyatının 120 dolara çıktığı zamandı. Tabii. O zaman çok iyi kar ediyorlardı. Ha, bundan kim kar ediyor? Suudiler kar ediyor. Niye?
Çok kar ediyor.
Çünkü orada 9-10 dolar civarına mal ediyorlar. Yani Gavar'dan çıkan petrol 9-10 dolara mal oluyor bunlara. Onlar 60'a sattıklarında, 70'e sattıklarında kar ediyorlar. Şimdi dünya bunun savaşına doğru gidecek yakın bir zamanda.
Orada gerçekten Suudiler, Irak... Onlar çok şanslı. Bir de şöyle bir detay da verelim. Mesela Libya'nın da petrolünün sweet crude dedikleri tatlı ham petrol. Onda da hiç sülfür falan yok. Refinerilerdeki karışımlara da oluştururken özellikle ararlar mesela. Bu tip detaylar da var. Onları konuşabiliriz daha sonra ama şimdi asıl konumuza dönelim. Bir tane grafik bu enerji transition'ı nasıl çevirebiliriz Kurnaz sence?
Enerji geçişi.
Şimdi burada bir Our World in Data diye bir şeyden, BP'nin istatistiksel review'sundan alınmış bir grafik. Güvenilir bir kaynak aslına bakarsanız. Vaclav Smil diye bir bilim insanı hazırlamış. Şimdi bakıyoruz, insanlık tarihinde öncelikle ilk başlayan, yani tüketimi ilk görünen ve ilk başta payı %100 olan geleneksel biyokütle var. Geleneksel biyokütle, yani bizim atalarımız işte odun bulmuş, yakmış. Ondan sonra değil mi, belki yaprakları toplamış, yakmış. Dalları, çırpıları, tezekleri bulmuş, yakmış. Bu traditional geleneksel biyokütleye giriyor. Onun payı çok çok büyük. Ondan sonra bir bakıyoruz kömür. Kömür neyle başlıyor Kurnaz asıl?
Ya yaklaşık 1700'lerin başında İngiltere'de kömür kullanılmaya başlanıyor ısınmak için.
Evet.
Çünkü 1600'ler çok soğuk geçti dünyada. Dolayısıyla hatta 1710'a kadar falan İngiltere bayağı ciddi soğuklarla karşı karşıyaydı. Onun için mümkün olduğunca kömür bulup yakmaya çalışıyorlar. Ama ondan sonra şöyle bir şey geliyor başlarına. Kömür, İngiltere hani bir ada ve çoğunluğu deniz seviyesine yakın bir ada olduğu için kömür madenleri deniz seviyesinin altına iniyor. Ve buradan kömürü çıkartmak için her kuyu açtıkları zaman su basıyor bu kuyuları. Onun için çok zorlanıyorlar. Ve o suyu çekebilmek için bir pompa tasarlıyor. İlk kömürün kullanılma sebebi esasında bu pompa. Yani kömür madenlerindeki suyu dışarı atabilmek için 1700'lerin başında tasarlanıyor bu. Ve gittikçe geliştiriliyor. En son 1776'da James Watt bu kömürle çalışan bir makina tasarımı. Bunun patentini alıyor 1776'da. Yani 1700 ile 1776 arasında bu kömürün sadece o suyu pompalamak için değil, enerji kaynağı olarak da bir makineyi çalıştırmak için kullanılabileceği keşfediliyor.
Burada James Watt'ın bulduğu buhar makinesi, buhar gücü, kömürün aslında daha yaygın, bizim grafikte belirginleşir hale görünmesini sağlıyor. Ondan sonra kömür kullanan enerji üretim tesisleri de zaman içinde devreye giriyor. Yani elektriğin üretiminde de kömür bazlı
buhar kazanları.
Buhar kazanları var. Ondan sonra yakma sistemleri var. İşte kömürü toz hale getiriyorlar. Pulverized coal devreye giriyor. Hep daha mümkün olduğu kadar çok kaynaktan gelebilen kömürden çevreye mümkün olduğu kadar az zararlı kullanım teknolojilerine doğru bir geçiş var. Aslında kömürden elektrik üretiminde bunun da bir sürü teknikleri var. Tasarım olarak yakma kazanlarında bu şekilde kömürün de payı artmaya başlıyor. Aslında ilk petrolle, yani oil'le tanışma da tabii ki daha önceki çağlarda hani çok yüzeydeki herhalde petrolü, aa bu da yanıyor falan diye kullananlar olabilir. Öyle değil mi atalarımız?
Tabii tabii, kesinlikle.
Kesinlikle. Fakat ilk ticari petrol çıkartımı Titusville'de, Pennsylvania, Amerika'da 1859'da. Yani petrolü çıkartıyorlar. Ondan sonra petrolün kullanımı da zaman içinde artmaya başlıyor. Tabii burada petrolde rafinasyon aslında çok önemli. Çünkü petrolü çıkarttığınız zaman ham petrolde, şöyle çok basitçe söyleyelim. Ham petrolü çıkarttığınız zaman rafinerideki ilk ünite bir kolondur, distilasyon kolonu. Burada bir ayrım yapılmaya başlanır. Ondan sonra o ham petrolden siz metan da çıkar, yollarda kullanılan asfalt da çıkar. Bunların arasında da işte benziniydi, dizeliydi, petrokokuydu vesaire her şey. Uzunlukların yani biz çıkan şeylere genel olarak hidrokarbon deriz. Bunlar karbonlarından birbirine bağlı olan yakıtlardır. Öyle diyelim. Ve asfalttır. Asfalt da en uzun zincirdir. Karbon zincirleri açısından. Bu karbon zincirinin uzunluğuna bağlı olarak bunlar sınıflanır. İşte yanlış hatırlamıyorsam C8, C18 mesela 8 ila 18 karbon içeren zincirlerden oluşan karışım mesela dizeldir. İşte ondan biraz farklısı benzindir vesaire. Ama bunların her biri o ham petrolden çıkar. Ham petrolün işlenmesi de rafinasyon denen olgu. Bu rafinasyon yapılmaya başlanıp ondan sonra içten yanmalı motor denen yani pistonlarına mesela benzin kullananlarda benzini böyle çok ince, ip ince damlacık diyelim. Öyle değil mi kurnaz? Nasıl denir?
Evet. O? Hocam kimya mühendisi olan sens.
Ha evet. Eğer gönderip patlatırsanız bu benzin motorunun aslında kimyasal enerjiyi benzin motorunda ki kullanılan benzin motorunun ortaya çıkardığı enerjiye çevirmek aslında bunu patlatmak da oluyor. Otocycle. Ondan sonra bunu tekerleklere aktarıyor. Araba dediğiniz şey de bu. Petrolün talebinin çok yükselmesinin aslında arkasındaki neden de taşıtlarda benzinin, dizelin çok yoğun olarak kullanılması ve 1970'lerde bu küresel ölçekteki enerji talebinin %40'ına geliyor. Neredeyse. Daha sonra doğalgaz sahneye çıkıyor değil mi Kurlas?
Şimdi yalnız hafif bir adım geri gelelim.
Tabii.
1900'lerin başında ilk araba üretiliyor bildiğimiz evet. Otomobil.
Ha, orada elektrik motoru da var tabii hikayede.
Evet. Şimdi otomobil ilk üretildiğinde elektrik motoruyla çalışıyor ve gayet verimli çalışıyor. Hatta 1960'larda o üretilen elektrik motorunun elektriğinin güneş panelleriyle sağlanması falan da söz konusu. Yani arabanın çatısına güneş paneli koyup onunla arabayı çalıştırmak falan. Ama bu tabii petrol üreten zenginlerin işine gelmiyor. Petrol üreten zenginler Amerika'da özellikle devletin üstüne yürüyorlar. Diyorlar ki petrolle çalışacak bu araba. Ve gittikçe yani bugün şöyle söyleyelim size. Sokaktaki arabalara baktığınız zaman bunların çoğunun bu SUV dediğimiz oldukça fazla benzin tüketen dev araçlar olduğunu görüyoruz. Ama hani küresel ısınma diyoruz, şu diyoruz, enerji sıkıntısı diyoruz, bu petrol yurt dışına alıyoruz. Bütün bunları konuşurken niye arabalar gittikçe büyüyor? Arkasındaki mantık ne diyecek olursak arkasındaki mantık petrol şirketlerine gidiyor. Yani ilk başta nasıl elektrik motorunu çöpe atıp petrolle çalışacak bu araç diyorsa petrol şirketleri şu anda da gittikçe daha büyük, daha çok petrol tüketen araçlar üretme derdindeler. Ki daha fazla petrol satılsın dünyada.
Tabii şöyle bir şey var. Orada önce insanların talebini ayarlıyorlar. Yani bu işte performanstı, ondan sonra kullanım kolaylığıydı. Bir taşımaya ihtiyacınız olan herhangi bir şey olursa Amerika'da mesela büyük marketlere gidiyorsun şehrin dışında. Onlardan bir şey taşıyacaksan çok avantajlı hale gelir bunlar falan diye. Önce tabliği insanları hazırlıyorlar. İnsanlardan da oraya doğru bir talep geliyor. Ama bütün petrol şirketleri, araba şirketleri bu işin içinde. Ve benim bildiğim kadarıyla elektrik motorunun karşısına içten yanmalı petrol bazlı motoru çıkartan ve bu konuda bastıran ve elektrik motoru önce çıktığı halde yaygın şekilde kullanımın içten yanmalı motorlara doğru gitmesini sağlayan da Rockefeller'ın babaları yani.
Evet.
Rockefeller burada çok mühim bir hamle yapıyor kendi şirketi açısından ve bu kullandığımız daha sonra oldukça yaygınlaşan içten yanmalı motora doğru gidiyor. Ondan sonra şöyle bir bakıyoruz, doğalgaz kullanımı başlıyor. Bu aslında şöyle de bir şey, doğalgaz kullanımı açısından fosil bazlı yakıtlara baktığımız zaman gerçekten çevre açısından en evcil diyelim.
En az zararlı desek.
En az zararlı olan yakıt türü. Kurnaz var mı burada söyleyeceğin?
Ya şimdi şöyle ama doğalgazı yani ne bir noktadan bir noktaya götürmek ne kullanmak
çok kolay değil.
Değil, hiç değil.
Yani kömürle, petrolle kıyaslandığında çok zor bir iş bunu yapabilmek. Onun için de bu teknoloji 1950'lerden sonra gelişmeye başlıyor. Yani onu evet. götürecek tankerlerdi, doğalgaz hatlarıydı, şuydu buydu, onu yakacak özel sistemlerdi falan. Bunun hepsinin oluşması teknolojik bir gelişme. Ama şu anda yani yaklaşık olarak bunların kabaca baktığımızda oranları eşit gibi duruyor. Yani kömür, petrol ve doğalgazın kullanım oranları birbirine oldukça yakın.
Hala tabii petrolün bir ağırlığı var ama burada şunu vurgulamamız da lazım aslında. Şimdi bu fosil bazlı yakıtlardan ülkeler arasında dağılım açısından en hakkaniyetli dağılmış olan kömür. Petrolle doğalgaza geldiğiniz zaman bunun kaynakları ülkeler arasında öyle eşit falan dağılmamış. Yani bazı ülkelerin hakikaten petrol doğalgaz açısından zayıflıkları var. Mesela Japonya'da hiç yok. Her şeyi ithal ediyor. Bizim kullandığımız petrol ve doğalgazın çok çok az bölümünü şu anda hala üretebiliyoruz. Mesela o nedenle petrol ve doğalgaz dendiği zaman bunların üretildiği yerden bunların tüketiminin olduğu yere, daha doğrusu petrolde öncelikle rafinerilere gidiş bir taşımacılık problemi aslında. Doğalgazda ise bir ön işlem ertesinde tüketiciye ulaştırmak lazım. Mesela şu anda kullandığımız doğalgazla çalışan kaloriferler için ta kılcallarına kadar nüfusun bir boru sistemiyle bunun aktarılması lazım. O nedenle doğalgazlı kullanım diğerlerine göre daha geç başlıyor ve hızla artıyor. Tabii doğalgazdan şey çıkmıyor ama doğalgazda da şöyle bir şey var. Mesela doğalgaz dediğiniz şey metandır. Metanın da doğal kaynağından, kuyularından, doğalgaz rezervlerinden çıkartılışında havaya kaçan metanın da çok korkunç bir şey olduğunu,
sera gazı,
çevresel bir felaket ve küresel ısınma açısından son derece önemli olduğunu da burada bir not düşmek lazım.
Evet. Sonra 1950'lerin sonuna doğru nükleer enerji giriyor resmin içine.
Evet.
Nükleer enerji hala hani %4 civarıydı değil mi? Öyle bir şey söylemiştim.
%4 görünüyor nükleer enerji, evet.
Yani şimdi şöyle bir adım geri geleyim çünkü çevreci arkadaşlarla her zaman anlaşmadığımız ana konu oluyor bu. En iyi enerji esasında tüketmediğimiz enerjidir.
Ya, o bir.
Yani enerji verimliliği
bir numara yani.
Evet. Bir numara. Ondan sonra probleme baktığımız zaman şu anda başımızdaki en önemli problem enerji üretimiyle ilgili olarak küresel ısınma. Yani bu kömür, petrol, doğalgazdan çıkan karbondioksit. Ana derdimiz bu. Bir de doğalgaz üretiminden çıkan metanı da buna ekleyecek olursak küresel ısınmanın yaklaşık %80'i buradan geliyor.
Aynen.
Şimdi dolayısıyla bu bizi neredeyse bu gezegenin sonuna doğru götürüyor. Bu çok büyük bir problem. Biz enerji tüketmeyi durdurmadığımız için, yani özellikle de elektriğe ihtiyacımız var. Elektriği nereden kazanacağız? Doğalgazdan ya da kömürden kazanıyoruz şu anda Türkiye'de. Ve bunu çok hızlı bir şekilde, yani çok hızlı dediğim önümüzdeki 5 senede, 10 senede tamamen yenilenebilir kaynaklara, yani rüzgar ve güneşe döndürmek ideal çözüm. Ama öyle bir dünyada yaşamıyoruz maalesef. Yani bütün enerji üretim sistemini 5 senede, 10 senede kömür ve doğalgazdan güneş ve rüzgara çevirmenin imkanı yok. Bu noktada nükleer bir rol oynamaya başlıyor. Çünkü nükleer, evet, zararları çok. Bundan çıkan atığın nasıl değerlendireceğinden, kaza ihtimalinden, şundan bundan, ne kadar su kullanma, 40 türlü probleminden bahsederiz. Ama hızlı bir şekilde kömürün yerini alabilecek bir kaynak şu an için nükleer. Bu sebepten de özellikle Uluslararası Enerji Ajansı nükleerdeki gelişmeyi ön plana çıkartıyor. Gelecek açısından bakıldığında. Çünkü yenilenebilir enerji, evet, yenilenebilir enerjinin ilk başladığı biliyorsunuz Don Kişot'un yel değirmenleri ya da bizim işte dere kenarlarındaki suyla çalışan değirmenler, bunların hepsi çok eski zamandan beri kullanılıyor ve son zamanlarda kat kat artıyor bunların kullanımı. Ama gene de baktığımızda kömür, petrol ve doğalgazın yerini alabilecek enerji üretemiyoruz bu gelişmeyle. Yani bunun maddi manevi 40 türlü problemini konuşuruz ama şu anda bir tıkanıklık var enerji sektöründe.
Burada zaten şeyi de eklememiz yerinde olur. Mesela bu International Energy Agency, Uluslararası Enerji Ajansı'nın başında bir Türk gururumuz var, Fatih Birol. Fatih Birol mesela bu son yılları elektrik çağı diye niteliyor. Daha önce kömür çağı, petrol çağı ve oradan elektrik çağına geldik diyor. Elektrik hakikaten çok büyük önem kazanıyor. Şimdi nükleerde de şöyle bir şey var. Mesela çok kısaca bunu da tartışırız. Biz elektrikli araçlardan, tam elektrikle çalışan araçlardan, mesela siz bakarsınız Tesla'nın kataloğuna, emisyonu sıfır gösterir. Hakikaten bir egzoz çıkışı yok arabada. Baktığın zaman sadece arabaya emisyonu sıfır. Fakat bu araba bir elektrikle şarj ediliyor ve o elektrik üretilirken bir emisyon çıkıyor. Dolayısıyla arabanın kullandığı elektrik miktarına bağlı olarak o elektriğin elde ediliş enerji premixine, karışımına bağlı olarak bir emisyonu aslında var. Buna indirekt emisyon, dolaylı emisyon diyoruz. Çok ilginç bir şekilde Çin'deki ya da bizdeki elektrikli aracın Fransa'dakiyle elektrikli araçtan karşılaştırıldığında bu dolaylı emisyonu korkunç farklı çıkıyor. Çünkü Fransa neredeyse enerjisinin elektriğinin %70'ini nükleerden elde ediyor.
Evet.
Bu da çok çarpıcı bir sayı benim için. Daha sonra renewable, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen enerji ortaya çıkıyor. Buna tabii hidro da dahil oluyor. Yani suyun akışından enerji edilmesi barajlar sayesinde. Bu küresel ölçekte %6.4 ediyor. Diğer sürdürülebilirler, yenilenebilir enerji de toplamda %5.2'de. Çok hızlı artıyor ama yani tam değerle, sayısal değerlerle baktığın zaman bu enerji tüketimi çok yüksek olduğu için hala çok düşük bir pay alabiliyor.
Evet, yani enerji tüketimini azaltmamız gerekiyor, bizim esas derdimiz o.
Enerji tüketimini de azaltmada kurnaz da söyledi. Bizim enerji tüketimiyle ürettiğimiz katma değer arasındaki doğrusal ilişkiyi kırmamız lazım. Daha az enerjiyle daha fazla katma değer üretmenin yollarını bulmamız lazım. Onun da ilk basamağı enerji verimliliğinin artışından geçiyor. İlk, daha dakika bir.
Evet.
Tabii ki daha sonra teknoloji transformasyonu. Evet, bu sefer de süremizi aştık. Bu podcast'i şimdi kaydı kurnaz artizanın, bizim özgemizin Zehra Peker programıyla kaydetti. Onu Yaşam Bilimli'ye gönderecek. Bizim seslerimizi işleyecek Yaşam. O falan dediysek onları çıkartacak ve sizin kulağınıza layık hale getirecek. İyi dinlemeler diliyoruz. Sağlıklı, keyifli bir hafta diliyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Ben Levent Kurnaz.
Ben Erhan Aksoylu.
Bu podcast'ta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Artisan Podcast.